Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Yeşilay Haftası sebebiyle eskiden Osmanlı'da, İstanbul'da tütün ve alkol kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Biraz da tabii tarihi itibariyle eski olduğu için Yeşilay'ın kuruluşu ve toplum tarafından kabul edilmesi sürecini de konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Şimdi tabii zararları ile ilgili araştırmalar yapılmış. İçilmemesi gerektiği söyleniyor şu anda. Ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Alkolü konuşmaya bile gerek yok. Azı da çoğu da zararlı olduğu ifade ediliyor. Ama tabii biraz daha masum gibi görünen ve maalesef içme yaşı artık çocukluk yaşlarına inen sigara var ki gerçekten şu anda en büyük hastalık sebebi, kanser sebebi. Astım, alerji hastalıklarının bir numaralı sebebi, müsebbibi olarak gösteriliyor. Ama buna rağmen yine de toplumda içiliyor. Acaba çok eski bir alışkanlık mı? Ondan mı vazgeçemiyor insanlar ve neden artarak tüketiliyor?
Alışkanlık zaten çok eski bir müessese. Yani insan varsa alışkanlık vardır. Alışkanlık bir insan tabiatı. Bazı maddelere, bazı davranışlara insanların alışkanlık kesbetmesi, yani onu yapmadan duramaması, onu yapmadığı zaman bir elem, bir rahatsızlık hissetmesine biz alışkanlık diyoruz. Eski tabirle iptila derlerdi buna. Şimdi içki ve sigara günümüzde bilhassa fiziki, tıbbi zararları üzerinde çok durulan iki müessesi hakkında vaktiyle tabii dinlerin de getirdiği bir takım hükümler var. Umumiyetle kabul edilen Hristiyanlık ve Yahudilikte bu şarap, en azından eski bilinen içki, yasaklanmamış. Ama bilemiyoruz tabii. Yani bu peygamberlere gelen hakiki dinde de öyle miydi?
Yani değiştirilmiş hali midir?
Evet. İnsanların aklını gideren, onlara ihtiyari olmayan hareketler yaptıran, aileleri yıkan, cemiyetin birbirine düşmesine sebebiyet veren, suç nispetini arttıran, kavgayı, dövüşü arttıran bir madde bu. Hiç kimse bunu kararında kolay kolay bırakamıyor. Onun için önceki dinlerin de bunu yasaklayıp yasaklamadığı hakkında katı bir şey söyleyemiyoruz. Ama şurası bir hakikattir ki İslamiyet alkollü içki içilmesini yasaklamış. Biz içki dendiği zaman umumiyetle alkollü içkiyi kastederiz. İçki aslında içilen her şey demektir, evet, malum.
İçecek.
İçecek. Arapçada da şarap, şurup, meşrubat içecek şey demektir. Şarabın alkollü içkilerin esas ismi Arapçada hamırdır. Kur'an-ı Kerim'de de böyle geçiyor. Fermentasyona uğramış içki demektir.
Şimdi birazcık da yanlış anlaşılmasının sebebi sanki eski metinlere bakıldığında, evet, şarap kelimesi çok geçiyor, evet, çünkü.
Kur'an-ı Kerim'de şarap yasak edilmemiştir derdi bir hocamız.
Şarap kelimesine,
evet,
bakarak söylüyor
bunu. Şarap
bunu.
Orada içki demektir. Yani içilen şey demektir. Her şey şaraba girer. Şu çorba, şurup, şerbet hep aynı kökten geliyor. Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan hamır, yani fermantasyona uğramış içki demektir. Binaenaleyh fermantasyona uğramış. Yani kimyevi bir reaksiyonla, ister mayalanarak, ister kendiliğinden içinde alkol teşekkül etmiş olan her şey haram edilmiştir. Bu da şunun cevabını veriyor ki portakalda, elmada, hatta ekmekte bile bulunan alkol, içilmesi haram edilen alkol değildir. Bazıları çünkü bazı şeyleri müdafaa ederken canım onda da alkol var diyorlar. O tabii alkoldür. Fermantasyona uğramamış alkoldür. O haram edilmemiş. Haram edilen gerek kendiliğinden gerek mayalanma vasıtasıyla. Nitekim üzüm suyunu açıkta bırakın bir müddet sonra. Onda da köpüklenme ve tadı keskinleşme oluyor ki biz ona fermantasyona uğradı diyoruz. Glikozla parçalanıyor ilahir. Ama bazen bunu daha çabuk elde etmek için mayalayarak yapıyorlar. Böyle bir yol var. Şimdi ama bu tabii şarap dönüşüp sirke olduğu zaman da
işte onu
tekrar
soracaktım.
Helal oluyor.
Şimdi bir enteresan durum söz konusu. İşte boza gibi, sirke gibi bazı şeyler.
Şıra gibi. Şıra boza gibi. Ile şıra ayrı, sirke ayrı. Boza ile şıra içinde alkol bulunmayan ama alkol teşekkülünü elverişli olan üzüm suyu, yani böyledir. Bu oda sıcaklığında mesela ben sormuştum o zaman boza imalatçılarına, oda sıcaklığında birkaç gün, 15 gün bazısı dedi, durursa alkol teşekkül eder. Tadının keskin olması, hafif acımtırak olması alkol olduğunu göstermez. Bozanın tadı zaten öyledir ve bazı şeyler de, şalgam suyu da öyledir.
Şimdi mesela bunu bilimsel olarak da gösteriyorlar,
evet, gösteriyor, ölçerek. Yani onun alkol teşekkül etmesi mümkün. Şıra da böyledir, boza da böyledir. Bu belli bir zaman sonra böyle oluyor. Ama mesela şarabı belli bir ameliyeye tabi tuttuktan sonra onu sirkeye dönüştürüyorlar ki bu mümkün. Sirkenin bir de böyle elde edilmeyen, direkt üzüm suyundan elde edileni var. Mayalanma vasıtası, hiç şaraba uğramadan. Ama iyisi şaraptan dönüşendir. Hatta Hazreti Peygamber bile sirkenin hayırlısı şaraptan yapılandır buyurmuş. Yani şarabı sirkeye dönüştürün, şarap olarak içmeyin.
Ayrı bir işlem.
Evet, ayrı bir muamele gerektiriyor o. Ve hakikaten lezzetli bir sirke oluyor. Pahalı, elde edilmesi zor.
Şimdi şarap
lezzetli.
Sirkesi diye satılan
evet,
sirke.
Evet, evet, evet. Şimdi hayru hallukum. Hallu hamrukum. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Sirkenin hayırlısı şaraptan olandır. Yani şarap olarak tüketmeyin bunu. Efendim bu da üzüm, şarap yasak edilmiş. Bu üzümcülüğe, bağcılığa mani olur. Hayır efendim. Yani pek çok bağ ve bahçe mamulü vardır şaraba gelesiye. Yani şarap elde ettikten sonra bunu sirkeye dönüştürmek de mümkündür.
Yani üzümün kendisini de o şekilde yiyebiliriz. Evet. İlle de şarap
öyle
olarak
yenir,
tüketmek zorunda
olarak mıyız? Yenir, pekmez yapılır. İlahir pek çok mamulü varken bir tek şarap yasak edilmiş. Kur'an-ı Kerim şarabı tedricen yasak etmiştir. Bu enteresandır. Pek çok hüküm bir anda yasak edilmiş ve emredilmişken şarabın Kur'an-ı Kerim'de tedricen yasaklanması enteresandır.
Nasıldır?
En önce üzümden ve hurmadan çok çeşitli gıdalar yapıldığı, bunu bir Allah'ın nimeti olarak anlatılıyor ve burada şaraptan da bahsediliyor. Ama kötülenmiyor mesela bu. Kötülenmiyor. Arkasından şarabın faydası da vardır, zararı da vardır diyorlar, diyor Kur'an-ı Kerim. Zararı faydasından çoktur. Dizgim şimdi mesela kefir çok yaygınlaştı. Dindarlık iddiasında olanlar bile alıp içiyorlar. Halbuki kefir biradan çok alkol ihtiva eden haram olan bir içkidir. Kefir içmek caiz değildir. Adı bile zaten kefere örtmek demek. Küfür hakikati örtmek demektir. Kefaret günahı örtmek demektir mesela. Buradaki kefir aklı örttüğü için bu ismi almıştır. Kefir sığır ve deve sütünden elde edilen, mayalanarak elde edilen bir alkollü içkinin adıdır.
Ama şimdi kefir dediklerinde böyle yoğurdumsu bir şeyden bahsediliyor.
Efendim katı yapılırsa yani bunu katı yapmak da mümkündür. Yani sütü katı yapmak da mümkündür ama içinde mutlaka alkol vardır. Eğer içinde alkol yoksa o zaman bu ayrı bir şeydir. Artık kefir değildir. Alkolsüz bira çıkarmışlardı vaktiyle. Dedim ki alkolsüz bira olmaz. Bira alkollü bir içeceğin adıdır.
Başka bir içecek.
Bu başka
şimdi
bir içecek.
Başka bir
malt
isim verdiler. Evet.
Başka bir içecek.
Peki o içecek ama onun içinde
malt
alkol yok.
Alkol yok. Evet. Hayır o malttan elde edilen, malt şurubundan elde edilen bir içecektir. Şeker katılıyor. Normal gazoz gibi bir içecektir. Ama bira apayrı bir fermantasyona tabi tutuluyor. Şimdi kefir de öyle. Bana diyorlar ama diyorlar işte Diyanet'e sorduk. Diyanet de evet alkol var içinde ama faydası da çok. Onun için cevaz veriyoruz dedi. İyi de şarabın faydası kefirden çoktur. Nitekim doktorlar saya saya bitiremiyorlar. Ama bir şeyin faydalı olmasa dinen caiz olduğu manasına
ya da bizim şimdi bilmediğimiz başka zararlar belki
evet.
ileride ortaya
zararı
çıkacak.
Zararı çok. Faydası zaten diyor Kur'an-ı Kerim. Faydası vardır. Faydasını Kur'an-ı Kerim inkar etmiyor. Akıl zaten bunu inkar etmez. Ama zararı da var. Zararı faydasından çok. İslamiyet'te bir şey hakkında hüküm vermek için ekseriyete bakılır. Bir insan, bir hadise, bir nesne. Faydası çoksa faydalı, zararı çoksa zararlı
denir. Bir cetveli basit
evet,
değil mi?
Bu şirket dükkan idare edenler, esnaf, tüccar bunu daha iyi bilir. Her şirketin bir zarar ziyan defteri vardır. Zararı çoksa zarardadır, aktifi çoksa kârdadır, pasifi çoksa zarardadır. Gayet basit. Yani bununla ölçülür şirketlerin vaziyeti, mali vaziyeti. Aynı şekilde insanlar için de böyle. İyiliği çoksa iyi insan, kötülüğü çoksa kötü insan denir. Bu da öyle. Arkasından içkiliyken, sarhoşken namaza yaklaşmayınız ayet kelimesi geliyor. İçki içmek haram edilmemiş, şarap içmek. Ama şarap içtikten sonra namaz kılmak yasaklanmış. Ne zamana kadar? Hatta ta'ala mümme tegul ne dediğini bilinceye kadar, sözünü bilinceye kadar. Sarhoşların en mühim musiyeti sözünü bilmemektir. Biliyorsunuz sarhoşların en mühim alametleri normal konuşsalar bile düzgün, bazen mantıksız, bazen ihtiyar dışı, istem dışı konuşmaktır. Ondan sonra içkinin, şarabın, hamrın haram olduğu, pis olduğu, şeytan işi olduğu ve insanların ondan vazgeçmeleri gerektiği emredilmiştir. Böylece dört safhalı bir şey var. Neden? Bunu yaptıktan sonra mesela Medineliler evlerinde olan şarapları sokaklara dökmüşlerdir. Yani bazı sirke yapmayı bile beklememişlerdir. Neden? Yani
biraz alıştırmak mı?
Efendim şimdi evet. Mesela pek çok hüküm kolay kabullenilirken böyleymiş tamam de. Ama içki öyle değil. İçkiye alışmış olan bedenler, içkiye alışmış olan insanlar yavaş yavaş tedricen bundan uzaklaştırılmıştır. Bu ayet-i kerimelerin geldiğini gören Müslümanlar yavaş yavaş içkiden uzak durmuşlardır, durmaya başlamışlardır. Ve içki haram edildiği zaman bundan fiziki olarak müteessir olan çok az kimse olmuştur.
Yani aslında vücudun alışma sürecini de kendiliğinden gözetmiş.
Evet, anlamışlar Müslümanlar. Mesela hiç içmeyenler var yani. Müslümanlar arasında mesela Hazreti Peygamber hayatında hiç içki içmemiştir. Hazreti Ebu Bekir hayatında hiç içki içmemiştir. Ama içenler vardı. Bunlar tedricen bundan vazgeçtiler. Hele namaza yaklaşmayın ayet-i kerimesi gelince artık büsbütün uzak durdular. Faydası zararından azdır, zararı çoktur görünce zaten pek çok kişi durdu. En son nihai olarak hüküm geldi, perde indi ve şarap yasaklandı ve bu ciddi bir yasaktır. İslamiyet'in en mühim yasaklarından bir tanesidir. Çünkü haramlığı Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sabittir ve herkes burada kastedilenin şarap olduğunu, şarap içmek olduğunu ittifakla bildiriyor. Öyledir ki şarap içmek haram olduğu gibi onu almak satmak da haramdır. İçkiliyken içki mal değildir ve döküldüğü zaman ödenmez ve en mühimi şarap içen bir Müslümana ceza vardır. Ceza getirilmiştir. 80 sopa. Köle ise 40 sopa. Başka şeylerde mesela bu kadar ama bu demek ki büyük günahlardan, zina gibi, hırsızlık gibi büyük günahlardan, ceza getirilmiş büyük günahlardan bir tanesidir. Ve bu sebeple İslam aleminde her zaman şarap uzak durulan bir nesne olmuştur. Fakat şaraba ulaşmak daha kolaydır. Şaraba ulaşmak bazı aklı götürdüğü için, insanı sarhoş ettiği için bilhassa elem keder sahiplerinin veya neşesini arttırmak isteyenlerin müracaat ettiği gayrimeşru bir vasıta olmuştur. Öyle ki İslam aleminde rakı sofrasında oturup rakı içen ama yiyeceği etin domuz eti olmamasını itina gösteren çok insan vardır. Halbuki ikisi aynı ayet-i kerimeyle haram edilmiştir. Yani şarap ne kadar haramsa domuz o kadar haramdır. Ama domuz etine gösterdikleri hassasiyeti pek çok kimse mesela şaraba ve alkollü içkilere göstermemektedir.
Yaygınlığı ve ulaşılabilirliğiyle çok alakalı bir şey diye tabii düşünüyorum. Bir de hani bir Müslüman evinde özellikle eskiden domuz etinin olmaması çok yaygın.
Doğru. İslam dünyasında da beslenmez.
Evet. Biz yayına girmeden önce de şundan bahsediyorduk. Belki toplumsal hayata da bununla geçiş yapabiliriz. Mesela kadın başörtülü namaz kılıyor. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet. Orucunu tutuyor. Adam da belki Ramazan'da orucunu tutuyor ama alkol alıyor.
Evet.
Yani ne kadının bu şekilde yaşamasına karışıyor.
Evet.
Ne de kadın hani belki denemiş başaramamış.
Evet.
Kocasının akşam eve alkollü gelmesine karışabiliyor ya da onu değiştirebiliyor. Böyle bir hayat oluşmuş.
Var, evet.
Ve bu hayatın cemiyetleştiği yerler var. Yani böyle yerler var. Mesela bir şehre gidiyorsunuz. Kadınların hepsi kapalı ama adamların hepsi akşam
meyhanede,
içki masasında. Şimdi hatta aynı toplumun fertleriyiz ama evet, böyle evet kabul ediyoruz galiba.
Şimdi şöyle, bu biraz tabii son 100-150 yılın dejenerasyonuyla alakalıdır. Şimdi ondan önce katı bir dini hayatın yaşandığı Osmanlı cemiyetinde ve ondan önceki cemiyette günah işlenmiyor muydu? Hayır, mümkün değil, işleniyordu. İnsan olan her yerde günah işlenir. Günahsız insanların yaşadığı yer cennettir yani, o böyle bir şey olamaz veya melekler alemidir. Ama şöyle bir fark var. Klasik devirde gerek Osmanlı'da gerek ondan önceki devirlerde aleni günah yoktur. Yani kadınların hepsi örtülüdür. Herkes zahiren namazını kılar. Oruç yiyen yoktur. Aleni içki içen, alıp satan yoktur. Ama gizli kapaklı içki de içilebilir, zina da mümkündür. Yapmışlardır yani. Bunu inkar etmek, hayır böyle bir şey yoktur diyemeyiz. Fakat burada verilecek hüküm şudur. Cemiyetin ekserisi muhafazakardır ve cemiyette bu gibi hareketler yaygın değildir. Anlatılması bile bazen hayretle yaygın olmadığını gösterir ama vardır. Yok
buna
diyemeyiz.
Buna toplum baskısı ya da mahalle
evet,
baskısı.
Evet, mahalle baskısı diyoruz. Evet, dinin vicdanlardaki yeri, son din, bu dinin insanlarda uyandırdığı gerek cennet arzusu, gerek ahiret korkusu, gerekse kuvvetli şahsiyet insanları bu günahtan uzak tutmuştur. Bu olmayınca da cemiyet buna bir destek vermektedir. Yani dinin emirlerine uyulmasında cemiyet baskısının mühim bir rolü vardır. Eğer cemiyette dinin emir ve yasaklarına uyulmaması çok fazla bir reaksiyon göstermiyorsa insanların bu yasakları ihlal etmesi çok kolaydır. Ama eğer çünkü nefis bu şekilde yaratılmıştır. İnsan her zaman günah işlemeye meyledebilir. İçkiyi de böyle anlayabiliriz. Vardır içki içenler olmuştur. Nitekim bazen gündeme getiriliyor. Ama içkinin daha yaygın olarak tüketilmesi, cemiyet hayatında ayıplanmaması, en azından mesela düğünlerde, davetlerde ayıplanmaması,
hatta teşvik edilmesi, diyebiliriz. Çünkü artık evet, mesela şu anda bir gruba giriyorsunuz diyelim ki içki içenler var. İçki içmiyor olmanız,
evet, yadırganıyor. Evet, burası
ben çok
yeri
yaşıyorum
ayrı.
Bunu.
Evet. Bu bilhassa Tanzimat Devri ve Jön Türk Devri'nin getirdiği bir serbestlik ve dini hayattan uzaklaşma ile izah edilebilir. Bu tabii Avrupa ile temasın artması insanlardaki dini duyguları zayıflatmış. Bir de bunun başka şöyle bir psikolojik yönü var. Çok dindar yaşanan devirler biliyorsunuz büyük felaketlerle sonuçlandı. Harpler, mağlubiyetler, göçler, hicretler, toprak kaybı ve fakirlik. İnsanlar da bilhassa basit insanlar da bununla dini bağlantılandıran, işte bak biz dindar olduk da ne gördük gibi neticelere varanlar olmuştur. Ve bunların bir nevi bilerek veya bilmeyerek bir protestosu olarak da bazı günahların yaygınlaştığını, mesela bu namazın terki, şarabın içilmesi gibi cemiyette görülmüştür ve bizde de bu şekilde bir reaksiyona rastlanmaktadır.
Kısa bir araya gidelim. Arkasından Osmanlı'da, İstanbul ve genel anlamda Osmanlı coğrafyasında alkolle ve sigarayla yapılan mücadeleyi ve Yeşilay noktasına nasıl geldiğimizi konuşalım. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi nereden nereye dedirten bir şey aslında yaşadığımız. Eskiden açıkta satılması, alınması, içilmesi yasakken alkol şimdi neredeyse özellikle bir dönem reklamlarla teşvik edilir hale gelmişti. Şimdi alması işte belli bir yaş sınırı var, reklamları yasak, dizilerde vesairede kullanımı yasak. Hani bunu dini sebeplerle, din veya sağlık için, din ne olursa olsun olması gereken noktaya yavaş yavaş geliyoruz. Yeşilay'ın da bu konuda baskısı var. Şimdi biraz geriye gidelim. İstanbul, saray ve Osmanlı coğrafyasında alkole bakış açısı. Ama özellikle biraz kronolojik gidelim istiyorum. Evet. Yani Anadolu'ya gelmekle beraber nasıl bir yol izlendi? Sonrasında Avrupa ile temasla işler nasıl değişti?
Şimdi madem ki şarap içmek, alkollü içki içmek yasak edilmiş ve buna bir takım cezalar hukuk sisteminde konulmuş, elbette ki resmi olarak içkinin içilmesi, alınıp satılması yasak. Dolayısıyla içkiyi bulmak, içkiye ulaşmak zor. İçen insan da parmakla gösterecek kadar az. Bunlar nasıl ulaşıyorlar? Bunlar gayri resmi veya gayri meşru yollardan içki imal edip veya ettirip bunu içiyorlar. Ama bunlar hep gizli kapaklı cereyan ediyor. Fakat şöyle bir faktör var. İslamiyet Müslüman olmayanları kendi dinlerinde yaşama hürriyetini veriyor. Kur'an-ı Kerim onlara bu hürriyeti tanımış. Hazreti Peygamber de bunu teyit etmiş. Binaenaleyh onlar şu anda mevcut bulunan dinlerinde şarabın yasak edilmediğini iddia ediyorlar. İslamiyet de madem ki biz onları dinleriyle baş başa bıraktık. Peki siz şarap içebilirsiniz. İçtiğiniz zaman suç işlemiş olmazsınız. Alıp satmanız da meşrudur. Hatta bir gayrimüslim için şarap içmek, domuz beslemek meşrudur, haktır. Daha doğrusu maldır. Bir Dimitri Yorgi'nin içkisini dökerse öder ama bir Müslümanınkini dökse ödemez bir Müslüman mesela onun için mal değildir. Böyle hükümler var. Şimdi Müslümanların gayrimüslimlerle yoğun olarak yaşadığı bir yer Anadolu ve Rumeli. Burada gayrimüslimlerden onların bazı adetlerinden tesir görüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.
Bir parantez açacağım. İslamiyet'ten önce Türklerin alkol, mesela kımız vesaire gibi bir alışkanlığı var mı alkole? Yani Müslümanlıktan önce aslında
Müslümanlıktan
böyle bir alışkanlık getiriyor muyuz?
Müslümanlıktan önce elbette ki alkollü içki yasak edilmemiş ve Türklerde gerek kımız ki kısrak sütünden elde edilir, gerekse kefir ki bunlar sığır ve deve sütlerinden elde edilir, yapılırdı. Bunlar içilirdi. Ama eski Türk kaynaklarından gördüğümüz gibi Türkler bir Viking gibi, bir Rus gibi alkolik ve sarhoş bir cemiyet değildi. Bunun sebebini de Türklerin sosyal hayatında aramamız lazım. Soğuk memleket halkında biliyorsunuz içki biraz yaygın oluyor. Fakat Türklerin cemiyet yapısı, devamlı düşmanlarla çevrili olması, devamlı müteyakkız olmak mecburiyetleri.
Uyanık olmak zorunda.
Evet, sıkı kapalı bir kabile hayatı yaşamaları, çok ciddi sağlam bir tek tanrı dinine mensup olmaları, güçlü devlet yapısı ve cemiyet yapısına sahip olmaları gibi bir takım ve devamlı göç mecburiyetleri onları biraz bu alışkanlıklardan uzak tutmuştur. Yani Türkler Müslüman olmalarını kolaylaştıran sebeplerden bir tanesi de zaten onlarda alkollü içkinin çok yaygın olmamasıdır. Yani Türkler bunu yadırgamamış. Mesela Ruslar yadırgamış.
Evet, bu yüzden
Rus çarı Vladimir bize Müslümanlığı anlat deyince Tatar mollası şarabın haram olduğunu söyleyince her şey tamam ama bu bize uymaz demiş. Halbuki Tatar mollası orada bir siyaset
nedir
yapsaydı 9. asır. Bundan 1000 sene önce geçenlerde 1000. yılı kutladılar. Sonra bu Hristiyan papazını çağırıyor, ona soruyor. Diyor ki bizde diyor ibadettir diyor şarap içmek, hiç mahzun yok. Vladimir ve saray halkı Hristiyan oluyor ve bu topluca bütün Rus halkının Hristiyanlığı demektir ki büyük bir siyaset hatasıdır. Bu 1000 yıl oldu, tam 1000 yıl önce böyle. Türklerde böyle değildi. Onun için bizde alkollü içkinin, zaten domuz hiç beslenmez de Türklerde, tabudur. Müslümanlıkta da haram olmasa bu da ayrı bir kolaylık olarak görülmüştür. Türkler Müslüman olduktan sonra da aynı şekilde devam etmişti. Evet, yani bir takım hikayeler, menkıbeler ve kroniklerde, tarihlerde geçen bazı hükümdarların veya bazı ehli keyif adamların işte içki meclisleri ve bununla alakalı
ama
şiirleri.
Ama daha çok düğünlerde sanki değil mi?
Evet, bu yani, toylar, yarıştı, toy denilen evet. Düğünler ve kurultaylar, topluca boy beylerin toplandığı yerde kırmızı içki içiliyor. Orası eğlence yeridir. Eğlence demek biraz kafayı dumanlamak olarak anlaşılıyor bugün olduğu gibi. İçiliyor ama yaygın değil. Halka oturalım hadi içki iç. Öyle bir şey yok. Veya yemekle içki içmek adeti yok. Müslümanlar girdikten sonra Türkler dediğim gibi çok belli kişiler arasında belki bir eğlence vasıtası olarak içkiye kolay ulaşabilen insanlar tarafından veya dini prensipleri çok da ami tabirle sallamayan insanlar tarafından belki tatbik edilmiştir. Ama yine de hiçbir zaman klasik devirde Müslüman Türk cemiyetinde şaraf ve içki yaygın olmamıştır. Belki domuz kadar değil ama dediğim gibi çok az ulaşılan, çok az kişinin, belli şahsiyetlerin içtiği, onu da aleni etmediği.
Ve belli semtlerde sanki semtlerde, değil mi?
Gizli. Onun da. Evet. Mesela yakın zamanda da mesela Osmanlı'da biliyorsunuz zaman zaman bazı içki yasakları var. Hatta bazı tarihçiler işte belli zamanlarda demek ki Osmanlı'da serbestti değildi diye yanlış anlaşılmalara varıyorlar. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın bir içki yasağı var. Oğlu 2. Sultan Selim'in içkiyi serbest bırakma fermanı var. Bunu mesela çok yanlış anlamışlar. İçki zaten yasak. Padişahın yasaklaması veya serbest bırakması diye bir şey mevzu bahis olamaz. Burada kastedilen şu. Gayrimüslimlerin Müslümanların yaşadığı beldelerde içki alıp satmasını Kanuni Sultan Süleyman yasaklamış. Sebebi biraz evvel anlattığım hadise sebebiyle Müslümanların da rahatça onların arasına girip gizli kapaklı da olsa içki içmeleri, içki satın almalarını önlemek maksadıyla. Çünkü ne kadar olursa olsun İstanbul'da Müslümanlar ve gayrimüslimler bir manada karışıktır. Belki ayrı semtlerde ama bir araya gelmeleri çok kolaydır. Müslümanlardan da içkiye meclup olanlar Hristiyanların arasına girerek onların meyhanelerinde, dükkanlarında gizli kapaklı zula derler onlara. Dükkanın önü başka şey satar. Arkada perde, perdenin arkasında bu gibi işler, kumar ve içki yapılır. İkisi de yasaktır. Mesela ama kumar da oynanmış, içki de içilmiş. Bu tam tümüyle yasaklamak peygamberlere bile nasip olmamış bir şey bu. Mutlaka ama dediğim gibi gizli kapaklıdır. Hiç kimse bunu aleni yapamaz. Yaparsa bunun cezası var.
Perde arkasında.
Perde arkasında gizli. Bu tabii bir derecedir yani en azından. Günah işlemeyi bile saklamak aslında bir derece ve bir saygıyı ifade eder. Bu meyanda tabii padişahların içki içip içmemesi meselesi çok gündeme gelmiştir. Bazı tarihçilerin padişahların içki içtiğine dair bazı beyanları var. Yalnız işte biz bunu daha önce de belki konuşmuştuk ve yazmıştık. Padişahların içki içip içmediğini bilmek kolay bir şey değildir. Padişahlar bir kere yalnız yemek yerler. Sarayına giren çıkan yiyecekler bilhassa Fatih'ten itibaren kayıt altındadır. Burada öyle bir şarap alındığı satıldığı yok. Şarapta sarayda alkol içki imal edildiğine dair bir malumat da yok. Ve en nihayet Osmanlı padişahlarının her gece müsellem olan dindarlıkları, din gayretleri onları pek içki içen insanlar olarak vasfetmeyi muhal kılıyor. Günümüzde bile çok basit sıradan dindar insanlar içki gördükleri zaman yüzleri rengi dönerken yani Osmanlı padişahlarının rahatça içki içtiklerini söylemek mümkündür. Ama belki o zaman tıp sebebiyle, hastalıklar sebebiyle pek çok hastalıkların biliyorsunuz tedavisinde içki kullanılıyor. Şimdi şöyle bir sual akla gelebilir. Haram olan şeyde şifa yaratılmamıştır. Evet doğru, bu hadis-i şeriftir. Ancak bu iyi bilinmeyen şey için. Yani onda şifa aramayın. Ama iyi biliniyorsa ki bunda şifa vardır. Yani bu içildiği zaman veya mutlaka iyileşecektir. O zaman da deva olur.
Ama onu biraz değiştirerek tüketiyorlar evet. Değil mi? Olduğu gibi değil.
Tabii onu ilaç haline getiriyor. Mesela kan vermek. Kan necistir. Kur'an-ı Kerim kanı yasaklıyor ama biliyoruz ki kan verildiği zaman hasta iyi oluyor. O zaman kan vermek caiz oluyor. Çünkü %100 biliyoruz ki kan verildiği zaman bu hasta kurtulacak, iyileşecek. Aynı şekilde belki bu şekilde hastalık sebebiyle almış oldukları alkol ki bütün alkol ilişkilerde dinde aynı hükümlerde değildir. Yani farklılıklar var, arada nüanslar var. Bundan dolayı Osmanlı padişahları hakkında böyle söylenmiş olabilir. Şimdi, biraz da bu.
Biraz bir parantez açmak istiyorum izninizle. Şimdi rahat bir hayat yaşadığını hayal ediyoruz padişahları. Ne isterse yapardı. Kendine ait sarayda istediği gibi yaşardı.
Lüks içinde, refah
lüks
içinde, rahat içinde.
Etrafında güzel kızlar, birbirinden lezzetli
İstediğini
yemekler.
İstediğini yer, istediğini giyer.
Bunu tamamlayacak bir alkol figürü tabii. Sanki gerekiyor gibi. Biraz evet. Ondan kaynaklanıyor. Biraz da söylediğiniz o ilaç için içerdi. Evet. Yani kroniklere de girmiş bazı evet. Padişahlar için. İlaç niyetine içerdi ya da işte ilaca çevirip içerdi.
Evet.
Ben yakın zamandan böyle şeyler hatırlıyorum. Mesela bir alkollü içeceğin içine tuz katarak öksürük evet. Şurubuna çevirdiği evet. Ya da astım hastalarının
onu
içtiği söylenir.
Onu haram olmaktan çıkartmıyor ama farklı bir şeye dönüştürüyor. Ama yine alkol var içinde, tuz atılması. Onun için kimyagerlere ben sordum. Biz de onu çocukluğumuzdan böyle bir... Ama değiştiriyor. Belki hastasını değiştiriyor. Belki tesirini arttırıyor. Yani Osmanlı padişahlarında bir kere kronik gut hastalığı vardır. Gut nikris denilen hastalık çok şiddetli ağrılar hasıl eder. Ve tedavisi de yoktur. Bu ağrılarla bir insanın çok yüksek mesuliyetleri deruhte etmesi kolay değildir. Ve bunlar mesela kuvvetli morfinler almışlardır. Bu kuvvetli morfinler... Biliyorsunuz morfin bir müddet sonra arttırmak icap ediyor tesir Yetmiyor, etmesi için. Evet. O da tabii sersemlik, sarhoşluk, sendeleme hasıl ediyor. Dili dönüyor. Tabii görenler padişahın içki içtiği zoomuna kapılıyorlar. Böyle hadiseler de vardır. Sultan 4. Murat gibi mesela. Dediğiniz doğru. Ama dediğim gibi bir de son devirde İslamiyet'in laiklaştırılması prosesinde. Şimdi içki biliyorsunuz cemiyetin artık çok mühim bir unsuru olmuş. Bilhassa Avrupa ile cereyanlardan sonra. Şimdi İslamiyet'in bunu yasaklaması global dünya düzenine çok aykırı bir hüküm. O zaman ne yapmak lazım? Mesela ben çok kişiden duydum. Yani içki sarhoş ederse haramdır. Değilse değildir abi. Öyle bir şey yok dinde. Azı da haramdır.
Az içersen.
Evet, yani sebebe bağlamak her şeyi.
Ya da mesela bir ortama girdiniz. Elimde tutarsam. İşte elimde kadehle gezeyim. Ama beni içiyor zannetsinler ama ben içmeyeyim.
İçmeyeyim. Yani o belki pozisyonunu korumak veya onların şerrinden korunmak için belki. Ama içti mi içilmiş oluyor yani neticede.
Yani bir yudumu da.
Bir yudumu da evet aynıdır. Çoğu sarhoş edin azı
mesela
da haramdır.
Mesela namaz için biraz önce dediniz ki kendini bilinceye kadar yeniden. Mesela biraz içti ama kendini biliyor.
Kılabilir
sarhoş
o zaman.
Değil, kılabilir.
Çünkü ayet kelimenin arkasında izahı var. Şimdi şöyle bir yudum içenle bir bardak içen. Bir bardak içenle bir şişe içen. Ay arada bir içenle her gün içen arasında da günah farkı var tabii ki. Ya bir günah çok işleyen daha çok günah alır.
Katsayısı mı artıyor?
Yani elbette ki yani. Bir adam öldürenle iki adam öldüren aynı günah olmadığı gibi. Ama o da günahtır yani. Bıçak bu iki adam öldü. Ben bir adam öldürdüm. Ya ben bir yudum içtim. Bunlar bunun günah olmadığını göstermez. Tanzimat devrinde Osmanlı Devleti'nin geri kalmasının reçetesi Avrupa'ya benzemek. Dolayısıyla onu öğrenmekten geçtiği kabul ediliyordu. Bu öğrenmek tabii sadece onların ilerleme sebebi olan sosyal iktisadi sebepler değil. Başka sebeplere de raciydi. Ve bu sefer Avrupa sosyal hayatı kapalı devre yaşamaya alışmış olan şarklılara çok cazip geldi. Kadın erkek münasebetleri, içkinin, kumarın serbestçe kullanılması, eğlencenin gayet rahat bir şekilde yapılması ve buna bağlı olarak insanın nefsine hoş gelen bir takım adetler şarklıların da hoşuna gitti. Ve bu sefer ne yardan ne serden vazgeçemeyenler bunu telif etmeye çalıştılar. Yani dinle Avrupa'nın bu hayatını birbirine uzak. Canım din aslında böyle değilmiş, bize yanlış öğretilmiş. Bazısı dedi ki canım bırakın dini, din mi kaldı artık, bu hayat hayattır. Böyle bir cereyan biliyorsunuz Tanzimat'tan sonra hayatımıza girdi ve ondan sonra Avrupalılara benzeme adeti arttı. Bu iki şekilde kendini gösterdi. Bir kadın erkek münasebetleri, iki yeme içme adetleri. Kadın erkek münasebetlerinde belki dışarıda değil ama harem selamlık adetini pek çok aile terk etti Tanzimat'tan itibaren. Yani maile görüşmeler başladı. Arkasından hanımları ve ailesinin hanımları evdeyken tesettüre riayet etmemeye başladılar. Ama dışarı çıktıkları zaman elbette ki kanun icabı buna riayet ediyorlardı. Vapurlarda, tiyatrolarda, lokantalarda, çay bahçelerinde bile kadın erkekler ayrıydı. Bu hatta meşrutiyetin yani Jön Türk iktidarının İttihat ve Terakki iktidarının ilk yıllarında da devam etti. Ondan sonra kaldırıldı. Bir de içki. Yani Osmanlı cemiyetinde hoşlanılmayan, kerih görülen ancak çok gizli kapaklı içilen içki artık yavaş yavaş Tanzimat'tan sonra evlere girdi. Akşamları selamlıkta rakısını içen, demlenen kişiler veya evde içmeyip yani ailesine göstermiyor, çocuklarına, hanımına kötü örnek olmuyor. Akşam Yani'nin, Dimitri'nin meyhanesine gidip orada gizli kapaklı, o zaten zaptiyeyi de ayarlıyor. Orada içen, sonra evine gelen. Hatta yatsı namazını kıldıktan sonra nefsine uyup meyhaneye gidip içip öyle evine gelenler türedi. Modern, daha modern olanlarda ise Avrupa birahaneleri, Beyoğlu otellerinde daha Avrupa'yı bir şekilde içki içilmesi ve bunun artık medeni hayatın sosyal kaydelenen biri olduğu inancı yerleşti. Bir işi yaptıktan sonra da zaten o kolay olur. İlk başta zor gelir insan, ondan sonrası kolay olur. Hükümetin tabii tek tek bu insanların eviyle, sofrasıyla uğraşma imkanı yok. Hele ecnebilerin otellerine de zaten bir şey yapamazsınız. Ve böylece Tanzimat'tan sonra ve bilhassa meşrutiyet devrinde bu içki iptilası giderek arttı. Tütüne gelince, tütünün bize gelişi çok yenidir. 16. asırda gelmiştir bize. Tütün alkol gibi değil. Yani aklı hemen gidermiyor ve açıkça din tarafından yasaklanmamış. Ancak belli bir miktar içilirse, belli bir miktarın üzerinde gerek kafayı efsunlaması, yani uyuşturması, insanın şuurunu yatıştırması, gerekse vücuda zarar vermesi, bilhassa akciğer ve mümasili zarar vermesi ve nihayet dinin emrettiği temizlik prensibi ve başkalarını rahatsız etmeme prensibini ihlal etmesi. Biliyorsunuz sigara içenlerin umumiyette pis koku, ağızlarına, dişlerine sinen lekeler, ki biliyorsunuz Müslüman her dişlerini fırçalamak, misvaklamak, her namazda abdestle kılmak mecburiyetinde olan bir kişidir. Veya başkalarına zarar veremez. Düşünün, sarımsak, pırasa, soğan yiyen çiğ camiye gelmesin. Hadis-i şerif var. Çünkü başkaları bu kokudan rahatsız olur. Halbuki bunlar haram kılınmamıştır. Bu sebeple tütüne karşı bir çekingenlik hasıl olmuştur ulema arasında. Ulema tütünün dini hükmü hususunda ihtilaf etmiş. Bazısı mübah demiş, bazısı haram demiş, bazısı mekruh demiştir. Umumiyetle bu üç görüş arasında gidip gelmiş. Mekruh olanı umumiyetle İslam coğrafyasında ve Osmanlı'da tercih edilmiştir. Sebebi de koku, başkalarına verilen
yanıyor
zarar.
Yanıyor olması, yanığın vücuda zararlı olması
şimdi
sebebiyle.
Şimdi şöyle, tabii burada yanık yenmiyor. Yanık yemek haramdır İslamiyet'te. Onun için ilk zaman kahveye de haram fetvası vermişler. Çünkü kahve kömürleşir zannetmişler. Fahım mertebesine, kömür mertebesine varan bir şey yemek caiz değildir. Ama böyle olmadığı anlaşılınca kahveye cevaz verilmiş. Şimdi tütün yanıyor ama tütünün dumanı çekiliyor. Bu keyif verici bir maddedir. Bu sebeple çekingen durmuşlar. İslam uleması bir şeyi hemen haram demekten çekinmişler ama şurası bir hakikat ki insanlar buna o kadar çabuk alışmışlar ki, biliyorsunuz şarapta olduğu gibi tütünde de nikotin adında bağımlılık yapan, iptila yapan bir nesne var. Bunu alışınca insan içmemeye kendini tutamıyor. Ekseri insanlar böyledir. Bu sebeple ulema bundan uzak durmuş.
Peki şimdiki bakış açısı, mesela zararlarıyla ilgili bu kadar araştırma yapılmışken.
Evet. Yani klasik devirde tabii tütünün zararları hakkında bu kadar malumat yoktu. Yani bilinenler de mahduttu. Ama şimdi günde birkaç tane sağlıklı insanın içmesine doktorlar da bir şey demiyorlar. Ama günde 3-4 taneden, 5 taneden sonrasının vücuda mutlak zarar olduğunu bugün tıp otoriteleri müttefiktir. Hele ki bir kimsede akciğer zaafı, astım vesaire gibi yatkınlıklar varsa, bu az bile içilmiş olsa buna zarar verir. Onun için ulema uzak durmayı tavsiye etmiş. Dini hükmünde hususunda da temkinli ve tedbirli davranmışlardır. Ama bu cemiyette alkolle ve sigarayla ve sonradan bu ikisiyle olan mücadele bir araya gelmiş ve Hilal-i Ahzar cemiyeti mütareke devrinde kurulmuş. Hilal-i Ahzar yeşil ay demektir. Hilal-i Ahmer'e muadil olarak kurulmuş. Hilal-i Ahmer Kızılay. Hilal-i Ahzar yeşil ay. Ahzar yeşil demektir. Cumhuriyetten sonra biri Kızılay, diğeri Yeşilay adını almıştır. Ve o zamanın enteresandır. Yeşilay Cemiyeti'nde faaliyet gösterenlerin ekserisi, zannedilenin aksine ulema veya softa takımı diye milletin aşağıladığı dindarlar değil. Zamanın ilim otoriteleridir. Mesela meşhur mini mini valimiz, ne olacak halimiz Fahrettin Kerim Gökay, iflah olmaz bir Yeşilaycı ve alkol aleyhtarıydı ki dini bir hüviyet Masar olmadı. Mazhar Osman keza öyle, akıl hastanesi başhekimi, geçmiş asrın enteresan şahsiyetlerinden. Bunlar Hilal-i Ahzar'ı kurarak bununla mücadele eder. Şunu gördüler, insanlar hiçbir şeyi kararında bırakmıyorlar. Haram olması zaten müstesna, damlası bile haram ama bunu aldırmayarak içenler bile bir müddet sonra bunu artık vücuda zarar verecek hale dönüştürüyorlar. Gerek tütün, gerek alkolde. Ve cemiyetin, sivil teşkilatların ve devletin bununla mücadele etme mecburiyeti, kanaati hasıl olmuş son asırda. Bu Avrupa'da da böyledir, bizde olduğu gibi. Ve enteresandır ki dinin yasak ettiği bir şeyi insanlar daha sonradan hükümetler, cemiyetler takip etmek mecburiyetinde kalmışlar. Yani o söze gelmişler. Yani dinin yasak ettiği söze gelmişlerdir.
Sebebini anlamışlar.
Sebebini anlamışlardır.
Peki bir sorum var şimdi. Özellikle hani alkol zaten yasak olduğu için mücadelenin, evet, neden yapıldığı, evet, belli Osmanlı coğrafyasında. Ama tütünle ilgili daha çekimser, evet, kararlar var. Ama buna rağmen Osmanlı padişahlarının tütünle mücadele ettikleri, içilen yerleri kapattıkları, hatta, evet, bu kişileri tutukladıkları, cezalandırdıkları görüyoruz. Peki bunun sebebi nedir ve buna bağlı olarak sarayda tütün tüketilir, evet, miydi?
Şimdi efendim, Sultan 4. Murat devrinde çıkan bir cibali yangını var. Binlerce evin yanmasına sebebiyet veren, çok kişinin açıkta kalmasına sebebiyet veren, biliyorsunuz İstanbul'un en büyük felaketlerinden biri yangın. sarayı bile dehşete düşüren, hatta sadrazamın ve Yeniçeri ağası ile beraber bizzat yangın söndürmeye gitme vazifesi bir Osmanlı geleneğidir. Böyle bir felaket.
Bu nasıl cibali yani cibali, sonuçta hızlı bir şekilde
Sur içi
yayılabilir.
Nasıl yangının çıktığı tahkik ediliyor. Bir kayıkçı çubuk içmiş, tütün uyumuş, söndürmeyi de unutmuş. Kayığı derken bütün kalafatlar ve bütün
Yani limandan yayılmış.
Limandan yayılmış, iskeleden cibali yayılmış, cibali iskelesinden. Ahşap evler zaten bitişik, lodos da var zaten İstanbul'un, hiç bitmez. Bunun üzerine Sultan 4. Murat, ki sert bir padişah kendisi, ama bu sertliği tabii onu tecrübelerle hasıl etmiş. Abisi tahttan indirilmiş, öldürülmüş, ilk öldürülen padişahtır feci bir şekilde. Amcası iki defa tahttan indirilmiş, bunları görmüş, kendi çocukluğunda padişah olmuş 12 yaşında. Çocukluğu hep Yeniçeri isyanlarıyla geçmiş, darbe teşebbüsleriyle geçmiş, ihtilal teşebbüsü, onun için sert bir mizacı var. Ve Osmanlı tarihinin en güzide şahsiyetlerinden birisi. Bunun tütün yasağı var biliyorsunuz. Tütün içenlere ağır cezaları var. Kendisi mütenekkiren, kıyafet değiştirerek teftişlerde bulunuyor. Bununla alakalı hatta fıkralar, hikayeler, kıssalar da türetilmiştir. Meşhur buyurun cenaze namazına böyle bir kahveye gidiyor, tütün içiyor millet. Kendisi kılık değiştirmiş.
Ondan çok sonra gezermiş.
Gezer tabii yerleri. Akşamları. Ondan sonra oturuyor da tütün güya yakıyor. Laf arasında diyor ki padişahın tütün yasak ettiğini bilmiyor musunuz, ama biz şimdi nereden görecek diyor. Laf arasında sizin isminiz ne diyor delikanlıya. Murat diyor, hemen beti benzi atıyor. Sultanı da var mı? Var diyor. Açıyor perdeyi, canlar diyor buyurun cenaze namazına. Yani artık işimiz bitti. İşimiz bitti. Bu iki yasak. Biri fener gezdirme yasağı var Osmanlı'da. Herkes elinde fenerle çıkmak zorunda akşamları, emniyet sebebiyle. Bir de bu tütün çok sert tatbik edilmiştir.
Yani fener gezdirmeden zaten çıkabilmelerine, yani kişisel olarak çıkabilmelerine
zor. Evet. Ama diyelim ki çıktı, mutlaka o mazanneyi sudur. Kötü bir adamdır. Kötü niyettir. Cezalandır. Olmasa bile. Şimdi Sultan 4. Murat'tan sonra tahta çıkan Sultan İbrahim bu yasağı teyit etmiştir. Ondan sonra tahta çıkan Sultan 4. Mehmet bu yasağı teyit etmişti ve böyle bir 50-60 sene geçmiş. Tabii devlet tütünden vergi alıyor. Bu kıymetli de bir yekun tutmuş zaman içinde. Yani bu yasağa rağmen içmeye devam etmiş insanlar. Bunu
yani zaten anlatıyor. Demek ki aslında yasak pek işe yaramamış. Evet. Alınan vergi miktarına bakarak.
Dışarıda yasak yaramış ama evlerde içmeye devam etmiş. Bunun üzerine zamanın Şeyhülislam'ı Beyazizade'nin padişahı ikna ettiği söylenir. Kendisi de tütün tiryakisi, düşünün Şeyhülislam. Padişah diyor ki efendim merhum amcanız ve babanız yasak etmişlerdi ama işte o zaman böyle böyleydi, artık şimdi yani insanlar yayıldı, şartlar değişti, devletinde bir şey harpler var, Alman harpleri var, devletinde ihtiyacı var. Aynı Sultan II. Selim'in gayrimüslimler arasında içki satışını serbest bıraktığı gibi savaş yapılacak, para lazım, ispenç, onlardan da vergi alınıyor malum, gayrimüslimlerden bıraktığı gibi. Bunun üzerine Sultan 4. Murat zaten mülayim bir padişah, bunu kabul ediyor ve tütün serbest bırakılıyor. Ondan sonra tabii tütüne bağlı yangın çok fazla olmuyor. Millet belki de o işin korkusundan, ama tütün ondan sonra öyle bir yayıldı ki artık diyor İstanbul'da neredeyse içmeyen kalmadı. Şeyhülislam bile içiyor. Sarayda sevilmezdi. İçenler vardı. Fakat padişahların tütün içtiğine dair bilgi yok. Ne zaman bu bilgi bize geliyor? Mesela padişahlardan Sultan Abdülhamid'in biz sigarayı, tütünü sevdiğini biliyoruz. Sultan Abdülhamid tütün içerdi ve severek içerdi. İskeçe tütünüyle Bitlis tütünü, Şemdinli tütünü karıştırılarak harman yapılırdı. Çok içerdi. Çok da kahve içermiş kendisi. Tabii yani içinde bulunduğu hayat belki onda bir kaçış. Kimsesi yok, arkadaşı yok, dostu yok. Bizim peder sigarayı bıraktığı zaman asabileşmişti de babaannem dedi ki yavrum o senin bir kardeşindi, niye bıraktın dedi. Yani bizim üzerimize geliyorsun işte.
Hiç değilse
ona derdini döküyordun gibi. Evet, şimdi bu da öyle. Ama müzmin broşütü vardı mesela padişahın. Bundan çok sıkıntı çekerdi ve ama kendisini çok korurdu. Hijyene çok dikkat ederdi. Buna rağmen zatürreden vefat etti. Bunun dışında Sultan Vahidettin'in de biz sıkı bir tütün tiryakisi olduğunu biliyoruz. Günde 3-4 paket içiyor. Tabii aynı Sultan Abdülhamid'in söyleyeceğimiz gerekçeler fazlasıyla onun içinde mevcuttur. O da kalp krizinden vefat etmişti. Ama ikisi de 60 yaşını, Sultan Abdülhamid 70 yaşını geçmiştir. Ve o zaman için bu yüksek bir yaştır. Yani Sultan
ortalama
65 yaşındaydı. Sultan Vahidettin 72 yaşındaydı. 76 yaşındaydı. 74 özür dilerim. 42 18, 76 yaşındaydı Sultan Abdülhamid. Evet, az bir yaş değildir. Şimdi Bütün bunları nazara alınca sarayın kokusu sebebiyle hoşlanmadığını biliyoruz. Hatta bazı padişahların sigara, tütün kullananları dolaylı olarak ikaz ettiklerini ve saraya almadıklarını biliyoruz. Bunun sebebi saray ki zeytinyağlı yemeğin pişmediği, balık yenmediği kokusu sebebiyle bir yerdir. Elbette ki tütünün de kokusundan hoşlanılmayacağı aşikar.
Son bir sorum, kadınlar.
Kadınlar enteresandır. Seyyahların anlatmasından anladığımıza göre Osmanlı cemiyetinde kadınlar tütün müptelasıdır. Kadınlar çok fazla dışarı çıkmazlar. Evde vakit geçirirler, birbirlerine giderler. Kadınların iş tabii çok ama yani o zaman evlatlık, hizmetçi, halayık bulmak da kolay. Yani işe ortak olacak kimseler var, koşturacak insanlar var ve kadınlar eğlenceyi severler. O zaman şimdiki gibi çay yok, kahve zaten 16. asırda geldi. Kahvenin gelişiyle beraber kadınlarda tütün ve kahve iptilası başladı ve Osmanlı hanımlarının bilhassa şehirlerde çubuk içtikleri, daha sonra sigara gelince sigara sarıp içtiklerini, hiç ummadığımız kimselerin buna müptela olduğunu biliyoruz. Ama kadınlar her zaman sigara ve kahve hususunda erkekler gibi değil, daha nezih bir şekilde bu iptilayı kabullenmiş. Evet. Peki. Kadınlar için bu biraz dediğiniz gibi sunum, biraz zevk olarak görülüyor.
Belki haftaya kadınların sosyal hayatını daha detaylı konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.